Ayrım 4. Avrupa'dan inme demokrasi. Dikkat, demokrat olunacak. Ali Tartanoğlu. Sayfa 29. Arpacı kumrusu gibi düşünme özgürlüğünden adam yakma özgürlüğüne. Tahkir ve tahrik. Hakaret, hakir görmek, küçümsemek, aşağılamak anlamındaki tahkir, Arapça gramerine göre HKR kökünden harekete geçirmek, hareket ettirmek, kımıldatmak, devinim kazandırmak anlamındaki tahrik ise HRK kökünden gelen sözcüklerdir. Tahrik, Türkçe'de Batı dillerindeki provocation karşılığında ve olumsuz bir içerikle kışkırtma anlamında kullanılmaktadır. Basit bir yorumla hakaret, aşağılama anlamındaki tahkirin, kışkırtma, harekete geçirme anlamındaki tahriye yol açtığı, tahriğin, tahkirden, harekete geçmenin aşağılamadan kaynaklandığı söylenmektedir. Şimdilerde Türkiye'de Sivas kıyımıyla ilgili olarak yapılan da budur. Oysa bu en başta insanın gelişmişlik düzeyiyle ilgilidir. İnsanın gelişmişliği, uygarlığı ise duygularına, içgüdülerine hakim olabilmesiyle doğru orantılıdır. Kısasa kısas, kan davası bu nedenle ilkellik sayılır. Çünkü insanın kendisini kontrol edememesi söz konusudur. Yani çağdaşlık sadece cebinde dolarla dolaşmak değildir. Sivas'taki adam yakıcıların kaçının cebinde vardı kim bilir. Hapishaneleri dolduran adli suçluların büyük çoğunluğu gelişmemiş, gelişmesine izin verilmemiş insanlardır. Başbakan Çiller'in partisinin meclis grubu toplantısında kendisini eleştiren milletvekillerine karşı sergilediği öfke aynı gelişmişlik mantığıyla ayıplanmış, başbakanlar kızmaz denilmiştir. Ve nitekim insanlar nedenle haklı, nedenle tahrik olurlarsa olsunlar veya tahkir edilirlerse edilsinler, birbirlerine vücut bütünlüklerine zarar vererek cezalandırmayı artık kendilerine yakıştıramaz oldukları noktada cezalandırma işini devlete devretmişlerdir. İnsan davranışlarını tahkirden tahriye giden bir çizgide açıklamaya çalışmak ancak cepteki dolarla çağdaşlık tasanılan bir ortama yakışır. Adam yakma özgürlüğü, tahkir ve tahrik. Dönek Aydın'ın güvenlik operasyonu. Ben Tanrı'ya inanmıyorum diyenin yakılmasını bir hak hatta görev saymak ya da tahkir ve tahrik dolayısıyla mazur görmek, düşünce özgürlüğünü arpacı kumrusu veya Karadeniz'deki batık gemiyle sınırlamak ve arpacı kumrusundan daha fazla düşünebilmesi halinde tahkir ve tahrik dolayısıyla adam yakma özgürlüğüne hem de demokrasi adına yol açmakla eş anlamlıdır. Hiçbir dine, hiçbir peygambere inanmıyorum. Dinler ve kitapları çok eski. Bu kitaplardaki kuralların yüzlerce yıl sonra beni bugün de yönetmesini istemiyorum. Ama Hristiyanın da, Müslümanın da, Yahudinin de inancına, kendi hayatıyla sınırlı kalmak koşuluyla saygı duyarım demek sadece bir düşünce açıklamasıdır. Nerede ne zaman yapılırsa yapılsın. Bu sözlerde bir aşağılama, küçümseme, dolayısıyla da bir kışkırtma bulunduğu savı ya alçakça bir çarpıtmadır ya da kangren olmuş bir cehalet. Bu sözlerde gerçekten aşağılayıcı unsurlar bulabilmek, en iyi niyetli değerlendirme ile akıl almaz bir aşağılık kompleksinin belirtisidir yalnızca. Aşağılama olmadığını bile bile tahkir ve tahriği kaşıyıp durmaksa asıl kışkırtıcılığı Sivas örneğinde bir tür azmettirmeyi oluşturmuştur. Sözde tahrik olup adam yakanlardan olmadığı halde tahriği adam yakmak için yeterli ve haklı neden sayanların fevkalade demokrat enteller dahil konumuysa daha ilginçtir. İktidardakilerden matbuattakilere kadar bunlar dindar, hele dinci, hele hele İslamist, dili pak, koru ve benzeri hariç değildirler. Ama Sivas bu türün yüreğinde birdenbire yakılma sırasının bir gün kendilerine de gelebileceği ürpertisini yaratmıştır. Çıkıp açık açık inanmadıklarını söylememiş olabilirler. İnanıyor da olabilirler. Ama koyu İslam dindarlığının öylesine ayrıntılı koşulları vardır ki bu koşulların hiçbirisine uymadıklarını en iyi kendileri bilmektedir. İşte birilerinin din konusundaki inançsızlıklarını apaçık ilan etmesi, viskimizi yudumlayarak, çapkınlıklarımızı yaparak, namazsız, abdestsiz, camisiz yaşayıp gidiyorduk ne güzel, uyuyan devi uyandırmanızın ne alemi vardı diye düşünen bu türü çok tedirgin etmiş, tahrik, kışkırtma unsuruna yüklenerek olası yakılmalara karşı kendilerine sigorta etmeye çalışmışlardır. Çağ atlama diye diye, batıda da bu böyle olmuştu diye diye, 60 milyonluk koca bir toplumu ilkesiz, kemiksiz ya da ilkesi sadece her yoldan ulaşmayı mubah saydığı kendi çıkarı ve egosu olan vahşi, lümpen bir sürüye dönüştürenlerle, aynı toplumun niceliksel ve niteliksel egemen özelliklerinden olan köylülüğü alabildiğine küçümseyenlerin, altanlar vesaire, Sivas söz konusu olunca birden halk yağcılığına başlamaları başka türlü açıklanamaz. Aynı kitleyi hem küçümsemekte hem de eteklemektedirler. Üstelik bu kitlenin oluşumunda önemli katkıları da vardır. Bunlar Uğur Mumcu'nun liboş diye tanımladığı özel yaratık türüdür. Bunların yaratılışında garip çalapın hiç vebali yoktur. Çünkü bunların bir başka adı da dönektir. Yine Mumcu'nun tabiriyle. Allah'a şirk koşanlar. Tahrik oldukları için adam yakmaları, mazur gösterilmeye, hoş görülmeye çalışılan yaratıklara gelince. Peygamberine bile sen yalnız tebliğ et, gerisine karışma. İsteseydim ben hepinizi zaten kusursuz yaratabilirdim diyen kışkırtıcıyı, parantez içindeler da gerekiyorsa kendisi cezalandıracak olan Tanrı'nın, hele bu cezalandırma işlemi için kendisi açısından tahrikçiden hiç farkı olmayan sıradan kullara vekalet, dolayısıyla adam yakıcılara vücut vermesi mümkün değildir. Tanrı, kışkırtıcıyı kendisine inanmadığı için doğrudan kendisi cezalandıramıyor, cezalandıramayacak değildir. Öyle olsa hem cennete hem cehenneme gerek duymaz, her şey bu dünyada olur biterdi. Uğruna diri diri adam yakılan Tanrı, asıl böylece tahkir edilmiş, yani küçümsenmiş, teoloji deyimiyle kendisine şirk, ortak koşulmuş, çok daha açığı, Tanrı orada dururken bir takım kullar kendilerine başka kulları cezalandırma yetkisini bularak düpedüz Allah'lık taslamış, iddia etmiş olmaktadırlar. Çünkü bu çapulcular neye kızmış, neden dolayı tahkir ve tahrik olmuşlardı? Kışkırtıcı olduğu, sözde veya gerçekten ben Allah'a inanmıyorum dediği için. İnanmazsa inanmasın, size ne oluyor? Allah'a inanmıyorum diyen insanı yakacak kadar öfkelenmek, kelimenin tam anlamıyla kraldan çok kralcılık, yani Allah'ın kendisinin bile kızmadığı, kızmayacağı kadar kızmak. Dolayısıyla kendini onun yerine koymak olmuyor mu? Anadolu İslam inancına göre Tanrı'nın en çok öfkelendiği iki tane günah vardır. Benim karşıma bunlarla gelmeyin diyor. Ama bunlardan biri bana inanmamaktır demiyor. Nedir o günahlar? Son derece anlamlı bir Anadolu İslam yorumu. 1. Kul hakkı yememek. 2. Allah'a şirk koşmak. Yani kendini onun yerine koyup Allah'lık taslamak. İnananlar için kitapların, yorumların, ulemaların söylediği, hatta Anadolu'da büyüklerin küçüklere söylediği bu. Zavallı inanmayanların haklarıysa zaten bu fanatik demokrasi çağında bile değil tartışılmak, kenarından köşesinden bile geçinmeyen bir konu. Günahkarlık özgürlüğü, Tanrı'nın hoşgörüsü. İsteseydim ben herkesi kusursuz yaratabilirdim demek de yaratamaz mıydı? Allah gerçekten insana, kuluna bir özerklik tanımış, biyolojik oluşumu akılla da destekledikten sonra sana akıl verdik, zeka verdik, işte sevap, işte günah, işte cennet, işte cehennem. Kendi yolunu, sonuçlarına da katlanmak koşuluyla kendin çizeceksin demek istemişse, mantık açısından buna diyecek söz yok. Ki öyle, hem cennetin hem cehennemin bir arada olması başka nasıl açıklanır? Bu birliktelik, sözünü ettiğimiz özerkliğin bir sonucu. Çünkü herkes Adem'den bu yana mümin olarak yaratılsaydı cehenneme hiç gerek yoktu. Herkes nasıl olsa cennete gidecekti. Cehennem ve özerklik, yani insan iradesi, tercih hakkı birbirini açıklayan, tamamlayan iki kavram. Tıpkı yeryüzü ceza kanunlarında olduğu gibi. Ceza kanunları hangi eylemin suç oluşturduğunu ve bunun cezasını önceden tespit ve ilan etmiş. Bu fiilleri işlersen seni cezalandırırım. Hapse, cehenneme atarım. İşlemezsen özgür kalırsın, cennet diyor. Ama takdiri ve tercihi de bireye bırakıyor. Müslüman adam öldürmez mi? Ancak dinin, İslamiyet'in bu sevecen yorumu, içinde Hacı Bektaş Veli'nin, Ahi Evran'ın, Yunus Emre'nin, Mevlana'nın ve benzerinin bulunduğu, genel şemsiye adı tasavvuf olan, Anadolu Müslümanlığı diye tanımlayabileceğimiz bir düşünce çizgisine özgü. Oysa, Müslüman adam öldürmez denmesine karşılık, Hallacı Mansurları, Pir Sultan Abdalları bir yana bıraksak bile %98'i Müslüman olan Türkiye'de elbette hapishaneleri dolduranların %98'i Müslümandır. Ayrıca adam yakma eylemini mazur göstermek üzere birisinin inanca saldırdığını, küfrettiğini, inançla alay ettiğini söyledikten sonra Müslümanlar adam öldürmez demek büyük bir çelişki değil mi? O kadar ki Müslümanlar adam öldürmez. Madımağı yakanlar, kökü dışarıda bir takım bozguncu provokatörlerdir debelenmesinde bile bu çelişkiyi gizleyememektedir. Çünkü kökü dışarıda bir takım bozguncu provokatörler, Hristiyanlar, Budistler, Yahudiler veya bunların etkisindeki tetikçiler midir sorusu bir yana, bu mantığa göre inançlarıyla alay edilenler ve bunun sonucunda tahrik olanlar Müslümanlardır. Tahrik ve tahkir edici olduğu söylenen düşünce açıklamaları, Müslüman olmayan birisini, bir Hristiyanı tahrik etmemiştir. Oysa onlar da tek tanrılı din mensubudur. Allah'a inanmamak onları da kızdırabilirdi. Dili paksal ya da ardıssal mantığa göre ise bundan tahrik olabilecekler sadece Müslümanlardır. Müslüman değillerse tahrik olmamalıydılar. Tahrik olmuşlarsa Müslümandırlar. Eğer bir dilipak Madımak Oteli'nin önündeki kalabalığa seslenip "Aman din kardeşlerim, siz ne yapıyorsunuz? Müslümanlıkta adam öldürmek yoktur. Hadi şimdi uslu uslu evlerinize gidin." deseydi, ki böylece adam yakıcıların Müslüman olduğunu kabul etmiş olacaktı, o kalabalık yakmaya ondan başlayabilirdi. Ya da yine kalabalığın karşısına çıkıp "Müslümanlıkta adam öldürmek yoktur. Siz Müslüman filan değilsiniz. Siz bir avuç kışkırtıcısınız. Defolun." deseydi, bu kez Müslümanlar tahrik edilmişlerdir tezini çiğnemiş olacaktı. Ayrıca yakma eylemi yine ondan başlayacaktı. Dilipaklardan birinin tek başına kalabalığı dağıttığını, hatta kendisi başta olmak üzere başkalarının da yanmadığını varsaysak bile, dilipakları her yere koruma olarak götürmek mümkün değil. Zaten onlar da gelmez. Gerçek Müslümanlık hangisi? Müslümanlar adam öldürmezin bir başka boyutu da, İslamizmin liberal kanadınca dile getirilen, Müslümanlığın bugün aslından uzaklaştığı, çarpıtıldığı, yoksa peygamber ve halifeler döneminde çok daha iyi bir izm olduğu iddiasıdır. Yani uygulamaya, bugünün pratiğine, kötü örneklere bakıp Müslümanlığı suçlamayın, gerçek Müslümanlık bu değil denilmektedir. Bu savın doğruluğu yanlışlığı, gerçek doğru, sahih Müslümanlık nedir, buna kim karar veriyor, bu kadar çok ve farklı Müslümanlık yorumu varsa ben de neden kendi aklıma göre kendi Müslümanlığımı oluşturmayayım sorusu bir yana, bir an için doğru olduğunu varsayalım. Ortada yakılan insanlar, yani bir çarpıklık varken, çarpıklık şu, İslam'ın ideal yorumuna göre Tanrı'nın verdiği canı yine ancak Tanrı alır. Bu, Tanrı'nın paylaşılmayan, devredilmeyen tekelci hakkı ve yetkisidir. Sırf Allah'a veya dine inanmadığı için bir insanın başka bir insan tarafından yok edilmesi, bu tanrısal tekelci yetkinin ihlalidir ve adam öldürmek bu nedenle en ağır suçlardan biridir. İslamiyete ve diğer dinlere göre. Çünkü düpedüz tanrılık taslamaktır. Aslında Müslümanlık çok iyidir'i tartışmak anlamsızdır. Güzel. Tanrı emretmiş. Peygamber tebliğ ve tatbik etmiş. Ama 1500 yıl önce. Şimdi ise önüne gelen ulema, allema kesilip kendi kafasına göre yorum yapıyor. Bir başkasının mütevazı kafasıyla kendi dilinde Kur'an'ı okuyup, kendine göre yorumlayıp, kerameti kendinden menkul ulemadan farklı sonuca varmasına ise sen bilmezsin, sen yorumlayamazsın. Kur'an'ı yorumlamak kolay değildir. Büyük ilim bilim ister. Bu ilim bilim de bir bende var. Sen bırak kendi kendine yorumlamayı, ben ne diyorsam ona inan karşılığını veriyor. Şu anda elde bulunan bu çarpık malzemedir. 1993 yılında yanmış cesetler karşısında 1500 yıl önceki iyi Müslümanlık bir nostalji bile değildir. İnsanlar elbette 1993'e, Sivas'a, Madımak'a bakarak düşünecek ve karar verecektir. Vatandaşlıktan reddedilenler. Gelelim iktidara, siyasete. Polisin her job ya da silah kullanışında mutlaka öyle emir aldığına inanmak çok güç. Ama babasının diri diri adam yakan halkına karşı polis yine aldığı emir yüzünden güç kullanmamışsa bu çok daha kötü. Halkla polisi karşı karşıya getirmeyin demenin yanarlarsa yansınlar, hatta yakın demekten farkı olmadığı Sivas'ta görülmüştür. O zaman yananlar mı halk değildir? Yoksa siz sadece yakanların mı cumhurbaşkanı, başbakanı, bakanısınız? Hani milli birlikti? Gibi devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne sevdalıymış gibi görünenleri yerinden sıçratması gereken bir soru gündeme gelir. Gerçekten 1 Mayıs'larda sırf Taksim'e çıkarmamak gibi akıl almaz bir gerekçeyle Üzerlerine tereddütsüz ateş açılanlar, cenaze törenlerinde coplananlar halk değil idiyse, halk sayılmadıkları için ve birilerini diri diri yakarlar kuşkusuyla kurşunlanmış, coplanmışlarsa, yani halk sayılanların değil Taksim'e çıkması, adam yakması bile hoş görülür. Halk sayılmayanlara ise yürüseler dahi coplar silahlar işlerse, bu buyrukları da mı siz vermiştiniz? Gerçekten kim sizin halkınız sorusu kimseye haksızlık değildir. Aslında bu soruyu çok önceden soran ve bir bakıma devleti devletlikten reddedenler çokça vardı bu ülkede. Bununla safça çok önemli bir tavır aldıklarını sanmışlardı. Ama Sivas sayesinde geç kaldıklarını gördüler. Devletin onları çok çok daha önce vatandaşlıktan reddettiğini anladılar. Ve sonuç. Cuma günleri camilerin önünde kimi kimden korudukları anlaşılmayan polis asker kalabalığı. Büyük kentlerin günah odaklarında safahatın dikalasıyla bunlara karşı kılını bile kıpırdatmayıp, oysa İslamiyet asıl bu baldır bacak fuhuş kul hakkı yeme endüstrisine kızmaz mıydı? Sefahatle, kul hakkıyla hiçbir ilgisi olmayan garip aydınları yakan yeşil sarıklı cübbeli yaratıklar yan yana. Tepede de insan ateşi karşısında şömine önündeymiş gibi gerinip uyuklayan cumhur babalar, cumhur analar, cumhur oğullar, cumhur kurbay başkanları, cumhur general darbeciler. İslam'ı muhalefet kime muhalif? İslamizm için kullanılan tanımlamalardan biri de İslami muhalefet. Sol, sosyalizm, komünizm, Menderesler, Demireller, Özallar ve benzeri için Mithat Paşa, Meşrutiyet, Jön Türkler, Abdülhamit için bir muhalefetti. Yok ediliyorlardı. İslamizm kime muhalefet ediyor? Polis, asker, cumhurbaşkanı, başbakan, bakanlar. Türkiye'si, Suud'u, Amerika'sıyla ve bütçesiyle devlet arkalarında. Yakılacaklardan alınan vergilerle yapılmış on binlerce din okulu, Kur'an kursu, cami, eğitilmiş yüz binlerce imam siyasetin emirlerinde. Devletliler onlara hoş görünmek için cuma namazı haç kuyruğunda. Türk-İslam sentezine hizmete sokma şerefi, harp okulundaki törenlerde Atatürk'ün numarasının okununca içimizde diye haykıran, laik cumhuriyetin sözde bekçilerine kısmet olmuş. Bütçe olanakları dışında da oluk oluk para. Deniz kıyısında öpüşen çiftleri denize atar. Oruç tutmayanı döver, inanmayanı taşlar yakar. En liberal görünümlüsü bile yeryüzü otoritesini ayırıp Allah'ın otoritesini sınırlayamazsınız. İslam'ın Allah'ı tektir. Hem yeryüzünün hem ruh ve vicdanın tek hakimidir. Müslümanım diyorsan Müslüman gibi yaşamak zorundasın. Yaşamazsan Allah'tan önce beni karşında bulursun der ve kimseden hele devlet ricalinden tık çıkmaz. Batı kulübü diye sözde karşı çıktığı şey yeşil kuşak, ılımlı İslam olarak Suudi Arabistan üzerinden dolarlarına boğulduğu Amerika değil midir? Amerika Şahı gözden çıkarmasa, yeşil kuşağı İran'da dahil olmasa Humeyni Tahran'a bu kadar kolay girebilir miydi? Bütün bunlara mı muhalefet ediyorlar? İslamizm, sermaye ile birlikte asıl iktidardır. Kendi kendine mi muhalefet ediyor? Muhalefet dedikleri bu vahşet, Atatürk politikalarının, devrimlerinin intikamı, revanşıysa niye o zaman gösterilmemiştir? O günlerin acısını bugün iç rahatlığıyla onun koltuğunda oturarak dinci faşizmi okşayıp duran devletlilerin desteğinde ama o devletle de sözde baskıyla da hiç alakası olmayan insanları yakarak çıkarmak inanç mıdır? Hem Atatürk o gün öyle sıkı durmasaydı onu da yakmayacaklar mıydı? Temsilciler, vekiller, vekil harçlar, uşaklar yetmemektedir. İplerin doğrudan ele geçirilmesidir amaçlanan. Sert tavırların daha kolay açıklanmasını sağlayacak bir Humeyni darbesi yapılamamakta, iplerin ele geçirilmesi operasyonu kendilerini başarıyla temsil eden devlet ve siyaset ricalinin bile din konusunda farklı düşünenlere katlandığı, siyasi yarışma koşullarına uymayı gerektiren bir ortamda gerçekleştirilmektedir. İşte İslamizm tam böyle bir ortamda gelip ben seni yönetmek istiyorum demektedir. İslamizmin demokratlığı nereye kadar? Hangi ilkelere göre yöneteceksin? Kimden ne alacaksın? Kime ne vereceksin? Kimi daha çok kayıracaksın diye sormaya başlayıp aldığı yanıtlara bakanlar, hayır, beni yönetmeni istemiyorum. Çünkü kuralların, ilkelerin çok eski. Çok katı, çok antidemokrat, sen de yoksulu değil, zengini seviyorsun deyince de çıldırmaktadır. Sorgulamaya tahammülü yok. yönetme talebinin siyasi değil, dinsel bir talep olarak algılanmasını istemektedir. Camiyi siyasi parti gibi kullanmak istemekte, o takdirde siyasi parti merkezi gibi davranılmasına ise günah diye karşı çıkmaktadır. Ya İslamiyeti ibadetin ötesinde cinsellikten diş fırçalamaya, ticaretten diplomasiye kadar yaşamın her noktasına etkin bir siyasal sistem yapma iddiasından vazgeçilmeli ya da sorgulanmasına katlanılmalıdır. Tanrı ile kul arasında bir ilişki olarak kalsaydı, İslamiyet veya din bu kadar sorgulanmazdı. Beni faşizm, kapitalizm, sosyalizm ve benzeri yönetmesin veya yönetsinle, beni İslamizm yönetmesin veya yönetsin aynı şeydir. İzm ekini bilerek kullanıyoruz. Çünkü burada tartışılan Tanrı değildir. Ama bir din de değil, düpedüz bir yönetim biçimi, bir ideoloji, bir sistemdir. Ama sayalım ki din tartışılıyor. Bu İslamistleri neden büyük kentlerin kadınlı erkekli sefaat ve günah objesi, magazin sayfalarının süsü zengin sağcılar değil de hep solcu aydınlar kışkırtır? Madem günahların cezasını Allah'tan önce onlar verecek, yani Allah'a şirk koşacaklar, solculuktan başka günah, başka günahkar yok mu bu ülkede? Sözde İslami muhalefetle eş zamanlı olarak güçlenen ahlaki çöküntü, hırsızlık, kul hakkı yeme, yolsuzluk, rüşvet, İslamiyet'in günah listesinden mi çıkarıldı, yoksa zaten hiç mi girmemişti? Türbanı, madem laiklik, madem vicdan özgürlüğü diye savunanların, sıra İslamizm karşıtlarına, Türkiye'nin İslam Cumhuriyeti'ne dönüştürülmesine karşı çıkanlara gelince, birden Türkiye'nin %98'inin Müslüman olduğunu hatırlamaları bir çelişki değil, bir namussuzluktur. Bir kere bu %98'i kimin nasıl tespit ettiği belli değildir ya, zaten artık aptal bir slogan haline de gelmiştir. İnsanlara çok güvenlikli, korkmayacakları bir ortamda nüfus cüzdanların din hanesine ne yazılmasını istedikleri sorulsa, ortaya çok ilginç, umulmadık sonuçlar çıkabilir. Din hanesine Müslüman yazdırmak isteyenlerin hiç de öyle %98 olmadığı anlaşılabilir. Ama bu oran doğru olsa bile, laikliğin türban ve inançsızlıkla ilgili kullanılışı, çifte standardın çok düzeysiz bir örneğidir. Kendilerine çok akıllı sananların, başkalarını aptal yerine koyma tekeline de sahip olduklarını sanmaları değilse, söylenmek istenen çok açıktır. Sen beni kabul etmek, hoş görmek, bana katlanmak zorundasın. Çünkü demokratsın, öyle diyorsun. Ama sen benim kurallarıma uymazsan, ben bunu hoş görmem, göremem. Tersine yakarım seni. Çünkü ben demokrat değilim, olamam. Din zaten demokrat olamaz. Bunu Abdurrahman Dilipak, zamanda yazdığı 80'li yıllarda apaçık ifade etmiştir. Anlaşılacağı üzere düşüncelerinize katılmıyorum ama düşüncelerinizi savunmanız için gerekirse ölümü göze alırım zevzekliğinin bu mantık karşısında bir anlamı yoktur. Yiğitlik taslanacak konu ve yer bu kadar çokken beni yok edecek silahı, bu silahı ele geçirdiği an beni tereddütsüz yok edeceğini yüzüme karşı ilan edenin eline nazik referanslarla tutuşturmanın adı demokratlık değildir. Olmamalıdır da artık. 4. ayrımın sonu, sayfa 41.